İnsanlar ruhsal anlamı kovalamadan sadece maddenin peşinden koşarlarsa İsa Mesih'i göremezler. Bazı insanlar da diğer insanların peşlerinden gitmeyi sever. Birilerinin belirli bir deneyim yaşadığını duymuşlardır ve benzer tecrübelerden kendileri de geçmek istemektedirler. Ama sonuçta her zaman büyük bir hayal kırıklığıyla karşılaşırlar. Gözlerini İsa Mesih dışındaki şeylere, kişilere veya tecrübelere diken ve bu şeylerden medet bekleyenler ne yazık ki sadece hayal kırıklığına uğrayacaktır. Bunu biz kendi tecrübelerimizden biliyoruz. Bugün yaşamımızda ne tür bir değişiklik peşindesiniz? Selanik'teki insanlar putları ve putperestliği bırakıp yaşayan ve gerçek Tanrı'ya dönmüşlerdi. 1. Selanikler 1. bölüm 9. ayette bunu görmekteyiz. Bu insanlar sağa sola bakmaktan vazgeçmişler ve sadece İsa Mesih'e bakmışlardı. Bu adam da böyle bir soruyla karşılaşınca suya bakmaktan vazgeçip İsa'ya bakmıştı. Bu adamın İsa'ya verdiği yanıta iyi dikkat edin. Yuhanna 5. bölüm 7. ayetti. Hasta şöyle yanıt verdi. Efendim, su çalkalandığı zaman beni havuza indirecek kimsem yok. Tam gireceğim an benden önce başkası giriyor. Zavallı adamın durumunu görüyorsunuz değil mi? Bu zavallı, çaresiz, umutsuz, yersiz, yurtsuz adam şöyle diyordu. İyi olmak mı? Elbette isterim. Ama beni havuza sokacak hiç kimsem yok ki. Beni havuza sen indirir misin? Rab İsa Mesih'in adamı havuza indirmeye falan hiç niyeti yoktu. Tersine onu havuzun yanından hemen uzaklaştırmak amacıyla bir şey yapacaktı. Adam başını kaldırıp İsa'ya bakar bakmaz bir şeyler olacaktı. Yuhanna 5. bölüm 8. ayette İsa ona kalk şilteni topla ve yürü dedi. İsa onun ayağa kalkmasını, yatağını toplayıp yürümesini sağlamıştı. Artık havuzun yanından tamamen ayrılıp gitmesi, yerini bir başkasına bırakması gerekiyordu. Çünkü bir daha hastalanıp o yere geri dönmeyecekti. Yuhanna 5. bölüm 9 ila 13. ayetler arasında adam o anda iyileşti. Şiltesini toplayıp yürümeye başladı. O gün Şabat günüydü. Bu yüzden Yahudi yetkililer iyileşen adama bugün Şabat günü dediler. Şilteni toplaman yasaktır. Ama adam onlara şöyle yanıt verdi. Beni iyileştiren kişi bana şilteni topla ve yürü dedi. Sana şilteni topla ve yürü diyen adam kim diye sordular. İyileşen adam ise onun kim olduğunu bilmiyordu. Orası kalabalıktı, İsa da çekilip gitmişti diye yazar. Bu olaydan sonra gerçekleşen ilk olay, iyileşen adamı yatağını sep gününde taşırken gören Ferisilerin bu adamı azarlamasıydı. Bu adamın iyileşmiş oluşunun kesin bir kanıtıydı bu. Bu adam sep gününde yatağını taşıdığı için eleştiren bu dinci, yobaz, gerici, şeriatçı insanların durumu gerçekten ne kadar zavallıdır. Rabbimiz o gün kalabalıkların arasından belki de mucizevi bir şekilde uzaklaşmıştı. İyileşen adam kendisini kimin iyileştirdiğini gerçekten bilmiyordu. Yuhanna 5. bölüm 14 ila 16. ayetler arasında İsa daha sonra adamı tapınakta buldu. Bak iyi oldun. Artık günah işleme de başına daha kötü bir şey gelmesin dedi. Adam gidip Yahudi yetkililere kendisini iyileştirenin İsa olduğunu bildirdi. Şabat günü böyle şeyler yaptığı için İsa'ya zulmetmeye başladılar. Meydana gelen olay kısaca şuydu. Rab İsa bu adamı fiziksel olarak havuzun yanındayken iyileştirmişti. Ama ruhsal olarak da şimdi tapınağın içerisinde iyileştiriyordu. Adamın hastalanıp yatalak olmasına işlediği bir günah neden olmuştu. Önce adamın bedeni şifa buldu, sonra da ruhu. Adam İsa ile karşılaşmış ve onu şahsen tanımıştı. Bundan sonra İsa'nın kim olduğunu başkalarına da anlatabiliyordu. Bu kötürüm adam hayatının çok büyük bir bölümünde yatağında hasta yatıyor ve zamanının çoğunu havuzun yanı başında yatıp suyun çalkalanmasını bekleyerek geçiriyordu. Sonra ne oldu? Bir gün İsa oradan geçiyordu ve adamı fark etti. Adam da İsa'yı fark etti. Güçsüz adam her şeye gücü olanla karşılaşmıştı. Benim garibime gelen havuzun yanı başında kurtulmamış birçok kalabalık vardı. İsa onları da kurtarmak istemiyor mu? Evet istiyor ama onlar İsa'ya bakmak istemiyorlar. Sadece bir şeyler olması için bekliyorlar. Ama İsa'ya bakmadıkça hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey değişmeyecektir. İşte bu olaydan sonra Yahudi din adamları İsa'yı öldürmeyi yüreklerine koydular. Ona olan nefretlerini açıktan açığa ortaya koymaya başladılar. Yuhanna, Yahudiler derken Yahudiliğin din önderliğinden söz ediyordu. Evet bu olaydan sonra Yahudi din adamları İsa'ya zulmetmeye ve onu öldürebilecekleri fırsatı beklemeye başladılar. Yuhanna 5. bölüm 17. ayette ama İsa onlara şu karşılığı verdi. Babam hala çalışmaktadır. Ben de çalışıyorum. Bu adam günah çukuruna böylesine düşünce Rab İsa Mesih ve Baba Tanrı sep gününde artık dinlenemez olmuşlardı. Her ne kadar Tanrı fiziksel evreni yarattığı zaman 7. günde dinlendiyse de insan günaha düştükten sonra dinlenmemiştir. Çünkü günah çukuruna düşen insanın sep günü de olsa kurtarılması gerekiyordu ve bu her şeyden çok daha önemliydi. Yuhanna 5. bölüm 18. ayette işte bu nedenle Yahudi yetkililer onu öldürmek için daha çok gayret ettiler. Çünkü yalnız Şabat günü düzenini bozmakla kalmamış, Tanrı'nın kendi babası olduğunu söyleyerek kendisini Tanrı'ya eşit kılmıştı diye yazar. Bu adamlar İsa'yı çarmıha gerdirinceye kadar hiç rahat etmeyeceklerdi. Rabbimiz İsa Mesih burada kendisiyle ilgili 3 büyük iddiada bulunmaktadır. Yuhanna 5. bölüm 24. ayetteki sözleri İncil'i duyururken kullanabiliyor olmamız temelde İsa Mesih'in bu 3 iddiası üzerine kuruludur. Bu iddiaları burada bir araya getirmeye çalışalım. İsa Mesih'in birinci iddiası şuydu. Yuhanna 5. bölüm 19. ayette. İsa Yahudi yetkililere şöyle karşılık verdi. Size doğrusunu söyleyeyim. Oğul babanın yaptıklarını görmedikçe kendiliğinden bir şey yapamaz. Baba ne yaparsa oğul da aynı şeyi yapar. Rab İsa Mesih burada kendisinin Tanrı olduğunu ve Tanrı ne yaparsa kendisinin de aynen yapabileceğini söylüyordu. Baba ile oğul arasında çok mükemmel bir uyum ve beraberlik vardı. Bu nedenle İsa'ya yöneltilen suçlamalar yersiz ve temelsizdi. Çünkü oğul babaya ters düşen hiçbir şey yapmamaktadır. Bunun gibi baba da oğula ters düşen hiçbir şey yapmaz. Tanrı ne yaparsa İsa Mesih de yapar. İsa insan günahını bağışlayabilir. İsa sözlerine devam ederek baba ile oğul arasında çok yakın ve kişisel bir bağ olduğunu söylemektedir. Yuhanna 5. bölüm 20. ayette, çünkü baba oğlu sever ve yaptıklarının hepsini ona gösterir. Şaşasınız diye ona bunlardan daha büyük işler de gösterecektir. İkinci iddia şuydu. Yuhanna 5. bölüm 21. ayette, baba nasıl ölüleri diriltip onlara yaşam veriyorsa oğul da dilediği kimselere yaşam verir. İsa Mesih istediği kişiye yaşam verir. Eğer baba ölüleri diriltirse oğul da diriltir. Bugün sık sık şifa armağanlarından söz ediliyor. Hastalar zaman zaman hastalıklarına şifa buluyorlar. Ama İsa Mesih'in zamanında, daha doğrusu ilk kilise döneminde Rab öğrencilerine de ölüleri diriltme armağanlarını vermişti. Örneğin Paulus ve Petrus almış oldukları bu armağanı kullanarak ölüleri diriltmişlerdir. Rabbin onlara vermiş olduğu bu armağan elçilere özgü bir armağandı ve elçiler yeryüzünden göçüp gittikten sonra bu armağan da onlarla birlikte yeryüzünden kalkmıştır. İsa Mesih ölüleri diriltebiliyordu çünkü kendisi Tanrı'ydı. Petrus ve Paulus gibi diğerleri ise sadece ve sadece İsa'nın adını kullanarak ölüleri diriltebilmişlerdir. İsa Mesih'in üçüncü iddiası ise Yuhanna 5. bölüm 22. ayette karşımıza çıkar. Baba kimseyi yargılamaz. Bütün yargılama işini oğula vermiştir. Evet, baba hiç kimseye hükmetmez. Fakat bütün hükmü oğula vermiştir. Tanrı'nın sözlerini duyup da bu sözlere iman ettiğiniz zaman sonsuz yaşama sahip olursunuz. Niçin? Çünkü Rab İsa Mesih Tanrı ne yaparsa onu yapar. İsa Mesih ölüleri bile diriltti. Gelecekte bir gün tüm insanları yine o yargılayacaktır. İster iman edip kurtulmuş olsunlar, isterse de iman etmeyip kayıp olsunlar. Bütün insanlar onun önünde durup hesap vereceklerdir. Mesih'e iman edenler bir ödül alıp almayacaklar mı diye Mesih'in yargı kürsüsü önünde yargılanacaklardır. Ama bu yargılanış onların günahları nedeniyle olmayacak. Yeryüzündeyken Rab için yaptıkları işlere göre yargılanacaklardır. Rab için gayretli işler yapıp kalıcı şeyler bırakmışlarsa ödül alacaklardır. 2. Korintliler 5. bölüm 10. ayet işte bununla ilgilidir. Mesih'e iman etmeyen kayıp kimseler ise onun önüne Vahiy kitabının 20. bölümünde sözü edilen büyük beyaz tahtın önüne çıkacaklardır. Unutmayın ki Rab İsa Mesih yeryüzüne ilk geldiği zaman yeryüzünü yargılamaya gelmemişti. Ama bir sonraki gelişi yeryüzünü yargılamak için olacak. Çünkü tüm yargı Baba Tanrı tarafından Rab İsa Mesih'in eline teslim edilmiştir. Yuhanna 5. bölüm 23. ayette öyle ki herkes babayı onurlandırdığı gibi oğlu onurlandırsın. Oğlu onurlandırmayan onu gönderen babayı da onurlandırmaz. İşte bu üç temel iddiaya, bu üç büyük prensibe dayanan İsa Mesih sözlerine devam ederek 24. ayetteki bizim de çok kullandığımız şu çarpıcı sözleri söylüyordu. Evet, İncil'i duyurmaya yönelik çalışmalarımızda tanıklık yaparken bu ayeti kullanmamız çok yerinde ve doğru olmakla birlikte bu sözleri İsa'nın biraz önceki iddialarıyla desteklemek durumundayız. Yuhanna 5. bölüm 24. ayet, size doğrusunu söyleyeyim. Sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir der. Dikkat ederseniz İsa burada iman edenin sonsuz yaşamı vardır demektedir. Ne zaman sonsuz yaşamı vardır? Şimdi. Gelecekte sonsuz yaşamı vardır demiyor. Ama sonsuz yaşamı var ya da sonsuz yaşama sahiptir diyor. Mesih'e iman eden kişi yargılanmaz. Diğer bir deyişle yargılanmayacaktır. Niçin? Çünkü ölümden yaşama geçmiştir de onun için yargılanmayacaktır. Peki ama kimdir böylesine iddialarda bulunan? Bunlar çok muhteşem, güzel vaatler. Ama bu vaatleri veren kimdir? Burada göz önünde tutmamız gereken en önemli nokta budur. Bundan yıllar önce yaşadığım eyalette pamuk tarlalarında çalışan yorgun işçiler yemek paylaşımı yaptıklarında içlerinden birisi onlara İncil'den bir ayet okumuştu. Matta 11. bölüm 28. ayette, ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar, bana gelin ve ben size rahat veririm der. Pamuk çuvallarına uzanmış bir adam yerinden kalkmış ve şöyle demiş. Bunlar çok iyi sözler ama kim söylemiş bu sözleri? Evet, bunlar çok iyi ve güzel sözlerdir. Sözümü işitip beni gönderene iman eden kimsenin sonsuz yaşamı var. Böyle bir kimse yargılanmaz ama ölümden yaşama geçmiştir. Bu sözlerin sahibi kim biliyor musunuz? Bu ayet için temel oluşturan 3 ilkeyi bize önceki sözleriyle İsa Mesih ortaya koymuştu. Örneğin 19. ayette İsa Tanrı'dır. 21. ayette İsa ölüleri diriltir ve 22. ayette İsa insanları yargılayacaktır. Bu sözlerin bu kadar güzel ve etkili olması bu sözleri söyleyenin kim olduğuna bağlıdır. Bizim gibi sadece bir insan olan İsa Mesih ya da İsa Peygamber böyle bir iddiada bulunamazdı. Ama gerçekten Tanrı'nın kendisi olduğundan bu sözleri yetkiliye söyleyebilmiştir. İsa sözlerine yine büyük bir söz söyleyerek devam ediyordu ve şöyle diyordu. Yuhanna 5. bölüm 25 ila 28. ayetler arasında. Size doğrusunu söyleyeyim. Ölülerin Tanrı oğlunun sesini işitecekleri ve işitenlerin yaşayacakları saat geliyor, geldi bile. Buna şaşmayın. Mezarda olanların hepsinin onun sesini işitecekleri saat geliyor. 25. ayette İsa Mesih saat geliyor ve şimdidir derken ne demek istiyordu? Bizler şu anda gelmekte olan saat içindeyiz. 28. ayet bu saatin henüz gelmemiş olduğuna açıklık getirir. Saat henüz gelmemiştir ama geliyor. Bütün bunlar bizim ölülerin Tanrı oğlunun sesini işitecekleri ve işitenlerin yaşayacakları gelecekteki bir zamana doğru ilerlemekte olduğumuzu gösterir. Eğer bizler gelmekte olan saat içerisinde yaşıyorsak, İsa'nın saat şimdidir demesi ne anlamdadır? Şu anda şimdi onun sesini işiten ölüler kimlerdir? Yuhanna 11. bölümde İsa'nın Lazar adlı bir ölüyü ölümden diriltişi anlatılır. Lazar öldüğü zaman İsa Lazar'ın iki kız kardeşine Meryem'le Marta'ya şöyle demişti. Yuhanna 11. bölüm 25 ve 26. ayetlerde. İsa ona diriliş ve yaşam benim dedi. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun? Ölse bile ya da ölmüş olsa bile bu mezardaki kişinin de işittiğini mi söylemek istiyor? Hayır, burada ruhsal ölümden söz ediliyor. Ölüm Tanrı'dan ayrılmak, kopmak demektir. Mezarda olan ölülerin onun sesini işitecekleri zaman geliyor ve işittikleri zaman yaşayacaklardır. Ama şu anda ruhsal olarak ölü olanlar için saat şimdidir. Eğer şu anda onlar İsa'nın sesini işitip ona iman edecek olurlarsa ruhsal anlamda dirilecekler, yaşama kavuşacaklardır. Paulus Efes'teki inanlara yazdığı mektupta onların bir zamanlar işlemiş oldukları suç ve günahlar içerisinde ölü olduklarını söyler. Herkesin ruhsal durumu böyledir. İnsan yeryüzüne ruhsal yönü olan bir varlık olarak doğar. Ama sonra eğer bir kimse İsa'nın sözünü işitir ve onu gönderene iman ederse sonsuz yaşama sahip olur. Yargılanmaz çünkü ruhsal ölümden sonsuz yaşama geçmiştir. Bu yaşam ya da sonsuz yaşam ancak İsa'nın verebileceği bir yaşamdır. Bu nedenledir ki İsa Mesih 25 ve 28. ayetlerde iki ayrı şeyden söz etmektedir. İsa Mesih'in ruhsal yaşam verdiği, dağıttığı saat şimdidir. Onun ölüleri mezardan dirilteceği saat ise geliyor. Yuhanna 5. bölüm 26 ve 27. ayetlerde, çünkü baba kendisinde yaşam olduğu gibi oğula da kendisinde yaşam olma özelliğini verdi. Ona yargılama yetkisini de verdi. Çünkü o insanoğludur diye yazar. İsa Mesih yaşam verendir. Kendisinde sadece yaşam yoktur. Ama aynı zamanda o bu yaşamı başkalarına da verir. Onun bir başka özelliği de yargılama hakkını elinde bulunduruşudur. O yeryüzüne ilk geldiğinde dünyayı yargılamaya değil kurtarmaya gelmişti. Ama bundan sonraki gelişinde yargıç olarak gelecektir. O zaman mezarda olanlar onun sesini işiteceklerdir. Yuhanna 5. bölüm 28 ve 29. ayetlerde buna şaşmayın. Mezarda olanların hepsinin onun sesini işitecekleri saat geliyor ve onlar mezarlarından çıkacaklar. İyilik yapmış olanlar yaşamak, kötülük yapmış olanlar yargılanmak üzere dirilecekler. Burada iki ayrı tür dirilişten söz edilmektedir. Vahiy kitabı bu konuda daha da ayrıntıya inerek ilk dirilişin Vahiy 20. bölüm 4 ila 6. ayetlerde ve ikinci dirilişin Vahiy 20. bölüm 11 ila 15. ayetler arasında nasıl tamamlanacağını tanımlar. Birinci diriliş İsa Mesih'e iman etmiş ve kurtulmuş olan bütün inananların dirilişidir. Bu olay Tanrı'nın gelecekle ilgili planlarından gerçekleşecek olanların ilkidir. Bu olayı biz aynı zamanda kilisenin yeryüzünden alınışı olarak da adlandırıyoruz. Grekçe'de bu sözcük harpazo sözcüğüdür. Pavlus bu sözcüğü 1. Selanikliler 4. bölüm 17. ayette kullanarak alınıp götürüleceğiz demektedir. Kilisenin yeryüzünden alınıp götürülüşü henüz gelecekte yaşanılacak bir olaydır. Bu olayın hangi tarihte olacağı ve bununla ilgili belirtilerin neler olacağı önceden bildirilmiştir. Bu olay herhangi bir zamanda gerçekleşebilir. Bu olay olduğunda İsa Mesih kendisine ait olan hem ölmüş hem de yaşamakta olan inananları çağıracaktır. Bu birinci dirilişin bir bölümüdür. Daha sonra büyük sıkıntı döneminde çok sayıda Mesih inanlısı imanları uğrunda öldürüleceklerdir. Bunlar da büyük sıkıntı döneminin sonlarında eski antlaşma inananlarıyla birlikte ölümden dirileceklerdir. Bu olay da birinci dirilişin ikinci aşamasını oluşturur. Bunlar sonsuza dek bu dünyada yaşamak üzere ölümden dirileceklerdir. Birinci diriliş budur. Rabbimizin dediği gibi yaşama diriliş işte bu diriliştir. Bundan sonra büyük beyaz tahtın önünde yargılanmak için bütün çağların iman etmeyen insanların dirilecekleri bir diriliş daha olacaktır. Bu insanlar yaptıkları şeylerle yargılanmayı hak etmiş insanlardır ve hak ettikleri karşılığı da alacaklardır. Bunlar doğru ve adil Tanrı'nın önünde durup hesap vereceklerdir. Tanrı'dan kendilerini bağışlaması için merhamet dileyeceklerse de Tanrı onları bağışlamayacaktır. Çünkü Tanrı onları yaşarken uyarmış ama onlar Tanrı'nın iradesi altına girmeye, İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmeye yanaşmamışlardı. Beyaz tahtın önünde yapılacak olan bu yargılamada hiç kimse kurtuluş bulmayacaktır. Çünkü burada sadece kaybolmuş kimseler getirilecekler ve yaptıkları işlere göre yargılanacaklardır. Çünkü yargının da kendi içerisinde dereceleri bulunmaktadır. Bunu Luka 12. bölüm 47 ve 48. ayetlerde görebiliriz. Yuhanna 5. bölüm 30. ayette ben kendiliğimden hiçbir şey yapamam. İşittiğim gibi yargılarım ve benim yargım adildir. Çünkü amacım kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yapmaktır diye yazar. İsa Mesih burada ben kendiliğimden hiçbir şey yapamam diyordu. Unutmayalım ki İsa bu sözü söylerken yeryüzünde bulunuyor ve bizim insan doğamızı taşıyordu. O yeryüzüne insan bedeni kuşanarak kendi isteğini değil, babanın isteğini gerçekleştirmeye gelmişti. Kendisi Tanrı olduğu halde yeryüzüne gelerek kendisini belirli bazı sınırlamalara tabi tutmuştu. Kendiliğimden hiçbir şey yapamam deyişinin nedeni de bu olmalıydı. Burada bizim için de bir örnek bulunmaktadır. Bizim insan olarak irademiz eski bir doğamız vardır ki bu doğa Tanrı'ya itaat edemez. Tanrı'ya karşı isyan ettiğimiz için Tanrı'ya itaatimiz bundan böyle söz konusu değildir. Her doğal insanın durumu böyledir. Rab İsa'nın Nikodim'e yeniden doğmalısın demesinin nedeni buydu. Çünkü bedende olanlar Tanrı'yı hoşnut edemezler. Bedenden doğan beden, ruhtan doğan ruhtur, diyor Yuhanna 3. bölüm 6. ayet. Sizin ve benim yeniden doğmaya ihtiyacımız vardır. Çünkü eski doğamız hiçbir zaman ıslah edilemez bir yapıda bulunmaktadır. Bizim eski doğamız ya da doğal benliğimiz Tanrı'ya karşı isyan etmiştir. İnsan cennetten atılalı beri eski doğamız cennetin kapılarının önünde protesto eylemleri yapa gelmektedir. Akıllanmaz, adam olmaz bir doğal benliğe sahibiz. Ama dediğimiz gibi bu doğal benliğe uyarak Tanrı'yı hoşnut edebilmemiz asla mümkün değildir. Bu nedenle yeniden doğmalı, ruhsal bir benliğe, yeni bir tabiata sahip olmalıyız. Tanrı'yı ancak bu yeni doğamızla, yeni bir benlikle hoşnut edebiliriz. Evet, şimdi de Rabbimiz yapmış olduğu iddiaların gerçek olduğuna tanıklık edecek, tanıkların var olduğunu gösterecektir. Yuhanna 5. bölüm 31 ve 32. ayetlerde, eğer kendim için ben tanıklık edersem tanıklığım geçerli olmaz. Ama benim için tanıklık eden başka biri vardır. Onun benim için ettiği tanıklığın geçerli olduğunu bilirim. Kutsal yazılar iki veya üç kişinin yapacağı tanıklıkla herhangi bir davanın sabitleştirilebileceğini söyler. Kendim için ben tanıklık ederim sözü bir mahkemede hiçbir işe yaramaz. Ama benim için tanıklıkta bulunacak başka biri vardır dersem durum hemen değişir. İsa'nın burada sözünü ettiği tanık vaftizci Yahya değildir. İsa Mesih bunu açıklıkla dile getirerek kendisi için tanıklık edenin bir insan olmadığını söylüyordu. Yuhanna 5. bölüm 33. ayette, siz Yahya'ya adamlar gönderdiniz, o da gerçeğe tanıklık etti der. İsa Mesih burada vaftizci Yahya'nın kendisi için tanıklıkta bulunduğunu söylüyordu. Onların bildikleri tek tanık Yahya'ydı. Ama İsa Mesih burada hala başka birinden, insan olmayan başka birinden daha söz ediyordu ki, bu ikisinin tanıklığı karşısında bu insanlar İsa Mesih'in iddialarını kabul etmek zorundaydılar. Yuhanna 5. bölüm 34. ayette insanın tanıklığını kabul ettiğim için değil, kurtulmanız için bunları söylüyorum diye yazar. İsa Mesih burada insanların tanıklığından çok daha yüksek birinin tanıklığından söz ediyordu. Bununla birlikte İsa Mesih vaftizci Yahya'ya bir de yanan ve ışık saçan bir çıra demektedir. Burada söylenmek istenen şudur. Işık İsa'nın kendisidir. Bu ışığa tanıklık eden Yahya ise bu ışığı tutan, yayan ve yansıtan kişiydi. Çünkü İsa'ya tanıklık ediyordu. Yuhanna 5. bölüm 35 ve 36. ayetlerde Yahya yanan ve ışık saçan bir çıraydı. Sizler onun ışığında bir süre için coşmak istediniz. Ama benim Yahya'nınkinden daha büyük bir tanıklığım var. Tamamlamam için babanın bana verdiği işler, şu yaptığım işler beni babanın gönderdiğine tanıklık ediyor diye yazar. Burada da anlaşılacağı gibi İsa Mesih'in iddialarının doğruluğuyla ilgili geçerli belgeleri yapmış olduğu mucizelerdi. Bugün bazıları çıkıp İsa'nın yapmış olduğu şeyleri yaptıklarını iddia ediyorlarsa, benim görüşüme göre bu kimseler açıkça küfretmektedirler. Çünkü İsa Mesih'in yaptığı mucizeler, onun kim olduğuyla ilgili bulunmuş olduğu iddiaları kanıtlayan, destekleyen en önemli belgelerdi. Sadece bir iki yerde hasta iyileştirmedi. Hastaları iyileştirmek için bir iki yerde şifa toplantıları düzenlemedi. Hiçbir bağış kabul etmedi. İnsanları sıraya dizerek tek tek önünden geçirtmedi. Kendisi kalabalıkların içine girdi. İnsanların bulunduğu yerlere gitti. İsa'nın geçtiği yerlerde bulunan insanlar hastalıklarına şifa buldular. Bu noktaya İncil üzerindeki çalışmalarımızda sık sık değindiğimizi anımsayacaksınız. Sevgili dostum, İsa Mesih sadece 5-10 kişiyi, 50-60 kişiyi, 100-200 kişiyi değil ama resmen binlerce kişiyi iyileştirmiştir. O bunu o kadar açıkça yapmıştır ki hiç kimse yok sen beni iyileştirmedin diyememiştir. Bugün bazı beyefendiler ne yazıyorlar? Aradan yaklaşık 2000 yıl geçtikten sonra sözde bazı bilim adamları kütüphanelerindeki masalarının başına oturarak biz İsa'nın mucizeler yaptığına inanmıyoruz diyerek kitaplar yazıyorlar. Ama bu insanların böyle söylemeleri hiçbir şeyi değiştirmez. İsa Mesih'in mucizeleri İsa'nın kendisiyle ilgili olarak bulunmuş olduğu iddiaların gerçek olduğunu gösteren açık birer belgedir. İsa Mesih'in yaptığı işler onu babanın göndermiş olduğuna açıkça tanıklık eder. Yuhanna 5. bölüm 37 ve 39. ayetlerde beni gönderen baba da benim için tanıklık etmiştir. Siz hiçbir zaman ne onun sesini işittiniz ne de şeklini gördünüz. Onun sözü sizde yaşamıyor. Çünkü onun gönderdiği kişiye iman etmiyorsunuz. Kutsal yazıları araştırıyorsunuz. Çünkü bunlar aracılığıyla sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz. Bana tanıklık eden de bu yazılardır diye yazar. Bu son ayet sık sık yanlış anlaşılmaktadır. Burada İsa kutsal yazıları araştırın diye bir emir vermiyor. Sadece onların kutsal yazıları araştırdıklarını söylüyor. Ne demek istediğimi biraz açalım isterseniz. Yahudiler içinde birçok kişi sonsuz yaşama götüren gerçekleri bulmak için kutsal yazıları inceleyip araştırıyorlar. Bunu yapmakla çok iyi bir şey yapıyorlardı ama tüm bu kutsal yazıların aslında İsa Mesih'e tanıklık ettiğini anlamıyorlardı. Kutsal yazıları dikkatli bir şekilde araştıran bir kimse bu yazılarda İsa Mesih'in tanıklığını anlayabilmektedir. Eğer anlamıyorsa araştırmaları boşunadır. Bu nedenle bu noktaya çok dikkat etmelidir diyoruz ve incelemelerinizde sizlerin de İsa Mesih ile karşılaşmanızı, onun gerçek Rab ve kurtarıcı olduğunu görmenizi diliyoruz. Yuhanna 5. bölüm 40. ayette Öyleyken siz yaşama kavuşmak için bana gelmek istemiyorsunuz diyor İsa Mesih. Kutsal yazılar İsa Mesih'e işaret ediyorlar ama din önderleri İsa'ya iman etmeye yanaşmıyorlar. Böyle yapmakla her şeyi kaybediyorlardı. Yuhanna 5. bölüm 41 ila 43. ayetlerde insanlardan övgü kabul etmiyorum. Ama ben sizi bilirim. İçinizde Tanrı sevgisi yoktur. Ben babanın adına geldim. Ama beni kabul etmiyorsunuz. Oysa başka birisi kendi adına gelirse onu kabul edeceksiniz diye yazar. Bir gün Mesih karşıtı denen kişi ortaya çıkacak ve insanlar onu kabul edeceklerdir. Oysa insanlar İsa Mesih'i kabul etmemişlerdi. Mesih karşıtı kendi adıyla gelecek, bu kişinin kendisine ait bir putu olacak ve insanlar onu rahatlıkla kabul edeceklerdir. Yuhanna 5. bölüm 44. ayette birbirinizden övgüler kabul ediyor ama tek olan Tanrı'nın övgüsünü kazanmaya çalışmıyorsunuz. Bu durumda nasıl iman edebilirsiniz diye İsa Mesih soruyor. Bunlar diğer insanlardan alkış bekliyorlardı. Bugün de bazen ismen Hristiyan kiliselerinde birbirlerinin sırtlarını sıvazlayan ama kulaklarını Tanrı'nın gerçeklerine kapatmış birçok papaz ve rahip bulunmaktadır. Bunlar topluluğa Tanrı'nın gerçeklerini anlatacaklarına, cemaatten ilgi ve yakınlık görmeye, babamız diye adlandırılmaya ve el öptürmeye meraklıdırlar. Tanrı'dan gelen övgüyü kazanmayı bırakıp insanların övgüsünü beklerler. Yuhanna 5. bölüm 45. ayette babanın önünde sizi suçlayacağımı sanmayın. Sizi suçlayan umut bağladığınız Musa'dır der. Ve Yuhanna 5. bölüm 46 ve 47. ayetlerde Musa'ya iman etmiş olsaydınız bana da iman ederdiniz. Çünkü o benim hakkımda yazmıştır. Ama onun yazılarına iman etmezseniz benim sözlerime nasıl iman edeceksiniz diyor. Sevgili dostum, bu çok önemli bir noktadır. Musa peygamberin yazdığı eski antlaşmanın ilk 5 kitabı üzerinde yaptığımız çalışmalarda belki anımsayacaksınız. İsa Mesih'e işaret etmiştik. Hem Musa'nın yazdığı 5 kitabın hem de eski antlaşmanın diğer kitaplarının her sayfasında ben İsa Mesih'i göremiyorsam bile inanıyorum ki her sayfasında İsa Mesih bulunmaktadır. Çünkü İsa Mesih Musa benim için yazmıştır demektedir. Ben İsa Mesih'in kutsal kitabın her sayfasında var olduğuna içtenlikle inanıyorum. Eğer bir insan eski antlaşma yazılarına yani Tevrat, Zebur ve peygamberlerin yazılarına saldırıda bulunmaya başlarsa dikkat edin. Bu kişi böyle yaparak İsa Mesih'e saldırmayı amaçlamıştır. Ne yazık ki eski antlaşma kayıtlarına aptalca saldırmaya başlayıp ne yaptıklarının farkında olmayan birçok insan var. Bu aynen akıl hastanesinde yatan bir delinin hikayesine benziyor. Deli almış eline kazmayı, başlamış hastanenin temelini kazmaya. Onu gören doktor sormuş. Sen burada oturmuyor musun? Evet diye karşılık vermiş deli. Ama ben üst katta oturuyorum demiş. Aynen bunun gibi birçok akılsız insan da ben artık yeni antlaşmada yaşıyorum demektedir. Oysa temel eski antlaşmadır. Eski antlaşmayı yıkarsanız evi üzerinize yıkarsınız. Çünkü Rabbimiz şöyle demiştir. Eğer Musa'nın yazdıklarına inanmazsanız benim sözlerime nasıl inanacaksınız? Eski antlaşma ile yeni antlaşma el ele yan yana giderler. Bunları birbirinden ayırmak doğru değildir. Zaten ayırmak da mümkün değildir.